SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yavuz Bey, elektrik ve doğalgaz fiyatları Türkiye'de bir süredir gündemde. Bu konudaki yeni gelişmelerden söz eder misiniz?
Elektrikte çok ciddi bir zam oldu. Belki Türkiye tarihindeki en yüklü zam yapıldı diyebiliriz yılbaşında. Belli bir kademeye kadar %50, onun üzerine %127'ye varan bir zam. Ve o zamlardan sonra faturalar gelmeye başlayınca herkes tabii faturaları paylaşmaya başladı. Büyük tepki doğdu. Muhalefet partilerinin de hemen hemen tek gündem maddesi bu. Elektrik faturaları, doğalgaza ve elektriğe gelen zamlar halinde. Üstelik konutlarda %50, 60, 70, %100 iki katına çıkan faturalar var ama ticarethaneler iyice uçmuş vaziyette. Çünkü bazıları ısıtma veriyor müşterilerine, bazıları işte buzdolabı çalıştırıyorlar. Onlar da iyice çok yüksek faturalar geldi. Onlar da fatura bedellerini kapılarına atmaya başladılar. Hatta bazı yerlerde süreli bir fiyat belirlendi ısıtmalar için. Yani şu anda bir aydır yaklaşık Türkiye'nin tek gündem maddesi diyebiliriz. Elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar. Doğalgaz da çok kritik. En soğuk zamanlarını yaşıyor Türkiye şu sıralarda. Üstelik geçen seneye göre hayli soğuk yani karşılaştırıldığında. Doğalgaz saat fiyatı da çok fazla. İkisi yan yana gelince bütün ailelerin zaten bir pahalılık var. Enflasyon %50 Türkiye'de. İkisi yan yana gelince faturalar bütün aileleri zorladı. Orta dereceli aileler bile, sanatçılar bile, herkes kendi ölçeğine göre şikayetlerini dile getirdiler. Önce hükümet bir önlem aldı. İlk kademeyi biraz daha yukarıya çekti. 150 kW'a kadar %50 zam yapılmıştı. Onu 210 kW'a çekti. Eleştiriler durmadı. Onun üzerine hazırlık yapıyoruz. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Şikayetlerin farkındayız gibi açıklamalar oldu. Cumhurbaşkanı talimatı var dedi bürokratlar. Ama o talimatlar henüz yerine gelmedi. Bu hafta Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir beklenti vardı. Zamlarda bir geriye çekilme, bir indirim, bir formül açıklanacak diye. Cumhurbaşkanı o formülü de açıklamadı. Enerji Bakanı üstünde çalışıyoruz demek niyetinde. Ay sonu bekleniyor. Ay sonunda yeni bir tarife açıklanması bekleniyor. Ama zaten dediğim gibi enflasyon %50. Türkiye'de gıda fiyatları aldı başını yürüdü. Hemen her alanda çok ciddi zamlar geldi. Otomobilde, gayrimenkulde, evde, arabada, şurada, burada her tarafta fiyatlar katlandığı için üzerine bile böyle zamlar Türkiye'nin tek gündem maddesi ekonomi halinde. Son zaten 5-6 aydır durum böyle. Muhalefet iktidarı yükleniyor. Eylül ayından itibaren başlayan, dünya tam sıkılaşmaya girerken, merkez bankaları faiz arttırırken Türkiye'nin Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle başlayan süreç, kurların inanılmaz derecede yükselmesi, Aralık'ta alınan kararla biraz geriye gelmesi ama fiyatların aynı yerde durması şu anda tek gündem maddesi. İktidarsa ücretlerde yeterli artış yaptık, enflasyona karşı ezdirmedik diyor. Tabii bu sene ne olacağına ilişkin de tartışma var. Muhalefet ve bir takım ekonomistlere bakıldığında enflasyon devam edecek. Cumhurbaşkanı ise nasıl kurları bir yerde kestik, nasıl faizlerde bir sakinlik sağladık, şimdi aynı şeyi enflasyonda yapacağız, kesip atacağız diyor. Birkaç ay içinde etiketlerde enflasyon düştüğünde göreceksiniz diyor ama ekonomistler gidişatı pek öyle görmüyorlar.
Durum böyleyken hükümetin 2023'ten önce bu işi tersine çevirebileceği yönünde bir işaret var mı?
Valla yıllardır ekonomiyi takip ediyorum. Türkiye'de her dönem ekonomi çokça tartışıldı. Kaç defa da krizler oldu. 94 yılında Çiller varken, 2001 yılında Ecevit varken anayasa kriziyle birlikte. Hepsinde enflasyon yükseldi. Hepsinde kurlar koptu gitti. Ama bunların tamamında hükümetler bir araya geldiler. Yetkililerle, bakanlarla, bürokratlarla bir enflasyonla mücadele programı açıkladılar. Şimdi yaşadığımız sıkıntının öyle bir yanı var ki oturup böyle dört baş mamur bir enflasyonla mücadele programı açıklanmış değil. Geçmişte bu IMF ile yapıldı, kendi kendine yapıldı, başka şekillerde yapıldı. Ama hep böyle bir sıkarak, parayı azaltarak, talebi kısarak yapılmaya çalışıldı enflasyonla mücadele. ve yükselen kurların belli bir seviyeye gelmesi meselesi. Hükümet farklı bir formül deniyor. Hükümetin beklentisi kurları önce aşağı çekmek ki bundan 5-6 ay önce kurların nereye gittiğiyle çok ilgilenmiyordu hükümet. Size ne, dolarla mı maaş alıyorsunuz, harcamalarınız dolarla mı diye bu konudaki soruları da bu şekilde yanıtlıyorlardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada kurların çok yükselmesi enflasyonu da patlattı. Bunu herkes kabul ediyor, artık hükümet de kabul ediyor. Kurları belli bir noktada tutmaya çalışıyor. Bunun için bir formül ürettik, kur korumalı mevduat diye. Yani aslında Türkiye'de bütün mevduat, bankalardaki hesaplar 3 aşağı 5 yukarı dolara bağlanmış oldu, dövize bağlanmış oldu. Ve dövizde de bir stabil durum sağlandı. Bununla beraber enflasyondaki artışın, fiyatlardaki yükselişin duracağını umut ediyor hükümet. Ama bunun dışında bir önlem açıklamış değil. Sadece kur korumalı mevduat var şu anda hükümetin elinde kullandığı enstrüman. Merkez Bankası faizi arttırmayacak. Bunu net olarak söylüyor hükümet. Kurlar artmayacak diyor. Bunun için taahhütte bulunuyor. Yabancı yatırımları da aynı şekilde. Faizin arttırılmamasının rasyonel ekonomi politikalarından uzaklaşma olarak değerlendiriyor ekonomistler, muhalefet. Ve Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon sonuçtur gibi bir tezi var. Şimdi faizler aşağıya düşürüldü, politika faizleri orada da. Tüketici kredisi faizleri, konut kredisi faizleri, ticarette kullanılan faizler bunlar da politika faizinin çok üzerinde. Mevduat faizleri bile politika faizinin üzerinde. Enflasyonun da çok altında. Buna rağmen enflasyonda düşüş olmadı faizler aşağı düşürdüğü halde Merkez Bankası'nın. Ama bu tezinde de ısrar ediyor hükümet ve faizleri arttırmıyor. Önümüzdeki dönemde de bu nedenle başka bir takım sıkıntılar yaşanması bekleniyor ekonomistler tarafından. Enflasyonla mücadele ile ilgili de çok umutlu konuşmuyorlar. Ama göreceğiz. Merkez Bankası'nın son para politikaları kurulu toplantısında faizi sabit tuttu Merkez Bankası. Enflasyonla mücadelenin ise cari fazla vererek devam edeceğini söyledi. Yani plan Türkiye daha fazla üretecek, daha fazla dışarıya satacak, daha fazla döviz getirecek, döviz stabil olacak ve sonrasında da fiyatlar belli bir dengeye gelecek. Böylece enflasyonla ilgili sorunu da aşacak diye bir beklenti, hükümetteki beklenti bu yönde. Ama dünyaya baktığımızda durum pek öyle görünmüyor. Birçok yerde enflasyonla mücadele ediliyor ve enflasyonla mücadele yöntemleri Türkiye'nin farklı. Sonuç alınabilecek mi göreceğiz. Ama Ocak ayında mesela Türkiye tarihinin en büyük cari açıklarından birini verdi. Halbuki bu ekonomi programında cari fazla vermek üzere kurgulamıştı hükümet. Şubat'a bakacağız, Ocak'tan sonra Mart'a bakacağız. Oralarda evdeki hesabın çarşıya uyup uymadığıyla bağlantılı olarak enflasyonla mücadelede hangi noktaya geleceğini göreceğiz. Ama bu arada hükümet fiyatların artışından kendisini sorumlu görmüyor. Kurları arttıran sanki başkasıymış gibi de davranıyor. Marketler, zincir marketler çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Durup dururken fiyatlarını arttırmakla eleştiriliyorlar. Bir takım zabıta önlemleri de alınıyor onlar için. Fiyatları kontrol ediyor, fahiş fiyat varsa ceza kesilecek diyor Cumhurbaşkanı. Tepelerine bineceğiz diye son yaptığı açıklamada ifade bu şekildeydi. Yani zabıta önlemleriyle de fiyatların aşağı inmeyeceğini söyleyen ekonomistler var. Ama değişik bir tecrübe yaşıyoruz şu anda. Zaten başlarken de bir deneme denmişti. O deney devam ediyor.
Bu ortamda 6 parti liderinin bir araya gelmesi söz konusu oldu. Bunun etkileri nelerdir?
Çok uzun zamandır bu buluşma için çaba sarf ediliyordu. Biliyorsunuz yerel seçimlerde Millet İttifakı yani İyi Parti, Demokrat Parti ve aynı zamanda Saadet Partisi CHP'de bir ittifak kurmuş ve öyle girmişlerdi seçime. Türkiye'nin en büyük illerinde de belediye başkanlıkları bu sayede kazanıldı. Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha kritik bir seçim. Bunun için biraz ittifakı genişletmek için de çaba gösterildi. Gelecek Partisi Davutoğlu, Deva Partisi Ali Babacan da bu ittifaka dahil edilmesi için bir süredir bir çalışma yürüyordu. Altı partinin de ortak noktası Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi tek adam rejimine götürdüğü, denetimden uzaklaştırdığı yönetimi ve bugün yaşanan olumsuzlukların temelinde de bu sistemi dolduğu biçimindeydi. O nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yeni bir sistem üzerinde anlaştılar. Siyasi partiler yasasında değişiklik, anayasada değişiklik ve artık Türkiye'nin yeniden ortak akılla idare edilmesi konusunda bir uzlaşma. Bu uzlaşmanın ilk buluşmasıydı. Aslında bir metin üzerinde zaten bir uzlaşma sağlanmıştı. Liderler 5 saatin üzerinde bir araya geldiler. Şimdi 28 Şubat'ta yeniden buluşacaklar ve bu uzlaşma metnini açıklayacaklar. Aslında bu genişleyen ittifakın da fotoğrafı sayılabilir. Çünkü 6 parti lideri birlikte bir fotoğraf verdiler. Kaygılarını dile getirdiler. Şimdi başka alanlarda da bir uzlaşma olacak mı onu göreceğiz. Seçimlerde ittifak yapılacaksa nasıl bir geçiş dönemi öngörülecek, onunla ilgili bir takım müzakereler yürütülecek. Ama büyük olasılıkla o fotoğraf bozulmayacak ve altısı bir arada bir ittifak halinde seçimlere gidecekler. Gelen tepkilerden memnunlar ama iktidar partisi sürekli eleştiriyor tabii bu toplantıyı. HDP'nin de bu masada olmamasına rağmen görünmez ortak olduğunu söylüyorlar bir taraftan. Bir taraftan HDP'yi çağırmadılar, bak HDP de onlara ret çekiyor diye başka yönde bir eleştiri de getiriyorlar. Pek iktidar partilerinin ittifakının çok hoşuna gittiği söylenemez bu buluşmanın. Muhalefet seçmeni ise bu buluşmayla biraz daha umutlandı elbette. Önümüzdeki dönemde bu görüşmelerin, bu müzakerelerin nasıl gideceği herkes tarafından takip edilecek. Ama iktidara mesafeli olan seçmende şöyle bir duygu da var. Bu fotoğrafa girmek, bu fotoğrafı oluşturmak kolay değildi. Ama bu fotoğraftan çıkmak da artık o liderler için çok kolay olmayacak. Çünkü psikolojik olarak da partiler üzerinde ciddi bir baskı oluşmuş durumda. Bir arada olun ve şu anda Türkiye'nin olumsuzluk yaşamasına neden olan sistemi birlikte değiştirin ve aynı zamanda ortak akılla Türkiye'yi yönetin.
Muhalefet partileri tamam HDP'yi aramıza almıyoruz ama elleri mahkum bizi destekleyecekler diye mi bakıyor, yoksa HDP'siz de bir cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceklerini mi umuyor?
Şu anda anketler HDP'siz seçim kazanma şansını çok yüksek göstermiyor muhalefet partileri için. Yani HDP'ye ihtiyaç olduğu açık. Zaten yerel seçimlerde de HDP desteği de muhalefet partileri seçimleri kazanmışlardı. Nasılsa bize verecekler, başka alternatifleri yok. İktidarla zaten ciddi problem yaşanıyor. Kayyum atadılar zaten gibi bir bakıştan ziyade, elbette bazı temsilcilerde böyle bir bakış da olabilir ama ittifakın çekici gücü Cumhuriyet Halk Partisi pek böyle bakmıyor. Onlar bir taraftan iktidar bu işi politik eleştiri açısından çok sert bir biçimde kullanıyor. HDP ile yan yana görünmeyi, HDP ile ilgili edilen sözleri. Ama Cumhuriyet Halk Partisi biraz bu konuda özgüvenini geliştirmiş görünüyor. Her ne kadar aynı masada olmasa da HDP ile bir temas var. Selahattin Demirtaş ile ilgili cesurca açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Niye yoktu o masada sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, masada yoktu ama biz görüşüyoruz, gerektiğinde görüşmeye de devam edeceğiz gibi bir ifade kullandı. HDP'liler bu işten çok memnun değiller tabii. Eğer Türkiye'nin geleceği birlikte kurulacaksa bizim de orada olmamız lazım diyorlar. Bugün bizi tanımayanı biz de yarın tanımayız diyorlar. Önümüzdeki dönemde bunun içinde bir formül oluşturulacaktır. Yani görüşmeden kaçan bir yaklaşımı söz konusu değil. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, orada İYİ Parti'nin hassasiyetleri biraz daha farklı. Ama ittifakın HDP ile aynı masada, bütün ittifak ortağı partilerin HDP ile aynı masada görünmesi biraz, en azından şu anda politik gerçeklik açısından zor görünüyor. CHP tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi destek temasıyla muhtemelen bu süreci devam ettirmeyi planlıyor. Orada HDP'nin de başka ittifaklarla ilgili çalışmaları var. Sol partiler, sivil toplum örgütleri, Türkiye İşçi Partisi gibi partilerle temasları var. Yani bir üçüncü ittifak olabilir. Bir aday çıkartabilirler ya da aday çıkartmadan önce diğer muhalefet partileriyle görüşerek bir uzlaşma sağlayabilirler. O önümüzdeki dönemde görünecek ama şu anda 6 partinin oluşturduğu ittifak önümüzdeki dönemde diyalogla bu meselenin çözülebileceği görüşünde, öyle bir hava yaratılıyor. HDP'ye baktığınızda ise doğal olarak biraz kızgın, o masaya kendileri davet edilmiş.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.